sık pencereli, eski bir binanın en alt katındaki coşkun mumyacılık, sarı güzel semtinin en işlek caddesi olan alev altına bakmaktaydı. Bir dönem üst tabakanın vazgeçilmez etkinliği olan mumya açma partileri geride kalmış, güzel kazançlar sağlayan mumyacılık sektörü tarıma hizmet etmeye başlamıştı. Elitlerin toplandığı şık salonlar, kabiliyetli ustaların ellerinde harikaya dönüşen tabutların içinden çıkarılan mumyaların sargılarının çözülmeye başlamasıyla coşkulu haykırışlar ve alkış patlamalarına boğulurdu. Zihin implantı zarar görmemiş mumyalar oldukça değerliydi. Çünkü bu implantlardaki zihinsel dili imgesele çevirmeyi başarabilen Zihni Seyir adlı teknoloji sayesinde misafirler karşılarında duran kara tahtadan yontulma bir heykele benzeyen merhumun sağ iken neler yaşadığını izleyebilmekteydiler. Tabi implantlı mumyaların fiyatı epey tuzluydu. Mumya açma etkinliğinden mahrum bir sosyal toplantı yahut partinin organizesi yaş pastasız doğum günü kutlamak yahut kapısız ev inşa etmek kadar saçmaydı. İmplantsız mumya açtırmak da itibar zedeleyici bir masraftan kaçınma yöntemiydi. Gerdanları kolyelerle bezeli hanımlar hemen bir kenarda kümelenip elleriyle ağızlarını gizleyerek ev sahibini çekiştirmeye, kıkırdayarak evin hanımının rezilliğini dillendirmeye başlarlardı. Tabii Türkmen kadifesinden kara fesleri, elmas ipliklerle örülmüş nano ceketleri, taş kokainden ve gergedan boynuzundan tesbihleriyle, haremlik selamlık salonda asık suratlarıyla volta atan memleketin canti para babaları da implantsız mumya etkinliklerine davet edilmeyi kendilerine yapılmış bir ayıp ve de saygısızlık olarak algılarlardı. Uzun lafın kısası, bir zaman sonra mumya açma etkinlikleri bir prestij meselesinden daha çok zorunluluk haline geldi. Sektör böyle büyüyüp gelişince yeni yetme mumyacılar peydahlanmaya başladı. Dilencilerin ve garibanların gırtlaklarını kesip mumyaladılar. Ondan sonra merdiven altı yazılım ofislerinde yeraltı hackerlarına bu kurbanların implantlarını hackletip çeşit çeşit insanların anılarını aktarmaya başladılar. Zamanla mumyacılık işinin itibarı kalmadı. Bu sektörde ekmek kapısı olan elit sınıf, katıldıkları farklı mumya açma partilerinde aynı şahsiyetlerin anılarını izlemeye başladıklarını fark ettiler. Mumyacılık sektörüne son vurgunu Medo isimli dondurma firması yaptı. Şimdi diyeceksiniz ki Merzifon Dondurmacılık isimli bu firma koskoca sektöre nasıl darbe vurdu? Bir zaman Robert Ettinger adlı genç bir fizikçinin ölümsüzlük hayali vardı. Bu hayalinden bahsettiği The Prospect of Immortality, yani Ölümsüzlük Beklentisi adlı kitabında kriyonik biliminin temelini atmış oldu. Robert'a göre bugün tedavisi mümkün olmayan hastalıkları teknolojinin gelişimiyle gelecekte iyileştirmek kolaylaşacaktı. Bunun için yapılması gereken şey de insanı dondurmaktı. Ölen şahısların kanını tamamen boşaltarak yerine antifriz pompalanacaktı. Ve -196 santigrat dereceye kadar soğutulmuş sıvı nitrojenle dolu kapsüllere yerleştirileceklerdi. Kafası karışanlar için şöyle örnekleyeyim. Mesela 2020'li yıllardasınız ve kan kanserisiniz. Birkaç yıl daha dayanabilseniz DNA onarıcı serumlarla rahat bir şekilde bu hastalıktan kurtulabileceksiniz. Fakat o kadar zamanınız yok. Bir kriyonik firmasıyla anlaşıyorsunuz ve ölür ölmez sizi kriyonik kapsülüne yerleştiriyorlar. Hiç bozulmadan yıllar boyunca kapsülün içinde bekliyorsunuz. Hastalığınız ve tüm değerleriniz mevcut. Yıllar sonra teknoloji geliştiğinde ve hastalığınıza tedavi bulunduğunda diriltiliyorsunuz ve iyileştiriliyorsunuz. Fakat bir sorun var. Vatandaşı olduğunuz ülke asırlar önce yok olmuş. Konuştuğunuz dili konuşan yok. Konuşulan dili anlamıyorsunuz. Teknoloji ve bilim o kadar gelişmiş ki yabancı olduğunuz bu kültür ve bu yaşam sizi korkutuyor. Bir yabancısınız. Hatta bir tek hayvanlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Dünya hayal ettiğiniz gibi bir yer değil artık. Ölmekten de korkuyorsunuz. Zaten o an orada bulunma sebebiniz de ölüm korkusu. Ve benim güzel dostlarım, kriyonik mültecileri denen bela bu şekilde ortaya çıkmış oldu. Merzifonlu Sema isimli genç ve soylu bir kadın sıkılarak geçirdiği uzun günlerin birinde şehri katmanlara bölen sınır köprülerinin birinde sigara tüttürürken alt şehri seyrediyordu. Yeri gelmişken hızlıca bu şehir katmanlarından da bahsedeyim. Büyük şehirlerde birlikte yaşamak zorunda kalmış zenginler ve fakirler çok ciddi sorunlar yaşamaya başlamışlardı. Açlık ve israf, acı ve şımarıklık bir aradaydı. İnsanlık çukurunun pislik ve çamur tabakası haline gelmiş alt sınıf, elitleri ve elitlerin altında iş bulmuş lümpenleri rahatsız ediyordu. yüksek güvenlikli siteler açlıktan ölmek üzere olan sınıfı durdurmaya yetmiyordu. Üstelik robotik teknoloji gelişmişti. Ekmek ve hoşafla çalışan organik robotlara benzeyen bu insanlar yeterince dayanıklı değillerdi. Saat sınırı olmadan çalışan robotların uykusu gelmiyordu ve acıkmıyorlardı. Ayrıca sinir krizi geçirip tartışmıyorlardı. Eğlence ve cinsel ihtiyaçları da yoktu. Yemek vermek gerekmiyordu. Hatta ışıklara bile ihtiyaçları yoktu. Karanlık fabrikalarda yaşıyorlar, hiçbir şekilde masrafa sebep olmuyorlardı. Alt sınıfın yapabileceği tek şey hırsızlıktı artık. Birbirlerini yemeye başlayan bu sınıf artık sıkıntı yaratmaktaydı. Yüksek binalar inşa edilmeye başlandı. İnsanlar daha yükseklerden konutlar satın almak için çalışıyorlardı artık. Bu şekilde sel baskınında ölme korkusundan ya da hava kirliliğinden dolayı hastalanmaktan kurtulabiliyorlardı. Fakat bir konuta tıkılıp kalmak huzursuz etmeye başlamıştı insanları. Aynı market, aynı bar ve aynı insanları görmek, insanları kafes sendromu denen ve sonu intiharla biten mental bir hastalığa sürüklüyordu. Bunu fark eden birkaç inşaat mühendisi güçlü girişimcilere sınır köprü projesini sundu. Gökdelenleri birbirlerine bağlayan bu köprüler insanların kendi sınıflarından başka insanlarla sosyalleşmelerine ve yeni yerler keşfetmelerine olanak sağlıyordu. Üstelik inşaat sektörü için de muhteşem bir fırsattı bu. İki yanı dükkanlarla dolu köprüler şehri doldurmuş gökdelenleri birbirlerine bağlıyordu. Denizden yüzlerce metre yukarıda tüm şehri dolaşabiliyordunuz. Temiz hava, açık gökyüzü, güvenli yaşam ve sonu gelmeyen iş imkanları. İnsancıl görünen bu proje, alt tabakalarda doğanların iyi bir gelecek kurabilme hayallerini imkansızlaştırmaktaydı. Girişimciler üst katmanlara yatırım yapıyorlardı. Alt tabakalarda okul olmadığından çocuklar eğitim alamıyordu. Üstelik tepelerindeki köprüler güneş ışığını neredeyse tamamen engelliyordu. Karanlığa gömülmüş bu insanlar için hiç umut yoktu. Üst tabakalardan aşağı atılan çöplerle besleniyorlar, kimi zaman yol kenarında ölmüş insanları ve hayvanları yemek zorunda kalıyorlardı. Para kazanacak bir pazar olmadığından birikim yapmaları mümkün değildi. Hele ki üst katmanlarda bir konut sahibi olacak kadar birikim sağlamaları imkansızdı. Konuyu daha da dağıtmadan sınır köprüleri projesini şimdilik burada bırakayım. Merzifonlu Sema sınır köprülerinin birinde sigara tüttürürken alt şehri seyrediyordu. Bu seyri sırasında bir kriyonik mültecisini fark etti. İhtiyar kadın korku içinde etrafında olup biteni anlamlandırmaya çalışıyordu. Üstünde kriyonik mültecilerine şirket tarafından verilen beyaz bir tulum vardı. Kriyonik laboratuvarları müşterilerini yeniden hayata döndürmeyi ve iyileştirmeyi taahhüt ediyordu. Ama daha fazlasından sorumlu değildi. Meyve suyu, vitaminler ve soğuk sandviçten oluşan bir erzak, yeni dünyanın tanıtım metni ve firmanın logosuna sahip beyaz bir tulumla kriyonik kamplarına yerleştirilen bu insanlar genellikle ya öldürülüyor ya küresel felaketlerden haberdar olmadıkları için sel baskınlarına hazırlıksız yakalanarak ölüyor ya da korku ve paniğe daha fazla dayanamayarak intihar ediyorlardı. Hükümetin de başına bela olan bu insanları ve sönmekte olan mumya sektörünü düşündü. Ailesiyle birlikte katıldığı elit davetlerdeki etkinlikler artık kimseye heyecan vermiyordu. Merzifonlu Sema yalnızca kriyonikleri iyileştirmeyi amaçlayan bir firma kurdu. Medo isimli firma kriyonik kapsülleri satın alıyor ve asırlar önce kapsüle konmuş bu insanları yeniden dünyaya getiriyordu. Bu fikir en başta herkese komik geldi. Kriyonik firmaları çok ucuz fiyatlara ellerindeki kriyonik kapsülleri Medo'ya sattılar. Merzifonlu'nun amacı kısa süre sonra anlaşıldı. Medo, elit davetlere kriyonik kapsülleri satıyordu ve kriyonik canlandırma etkinlikleri düzenliyordu. Elitler, beğendikleri kriyonik mültecisine iş imkanı sunabiliyordu. Tabii ki insancıl görünen bu işin altında çok karanlık bir gerçek vardı. Aslında bu bir köle pazarıydı. Asırlar önce ölmüş bir insanın yeniden canlanışına muhteşem müzikler ve ışık şovları eşliğinde şahit olan elitler, kelimenin tam anlamıyla kendilerinden geçiyorlardı. Kapsülde bulunan kriyonik mültecisi ne kadar eski zamanlardan gelmişse etkinlik sahibinin itibarı o kadar artıyordu. Üstelik yalnızca insan değildi kapsüllerdekiler. Geçmiş zamanın bazı zenginleri evcil hayvanlarını da kapsüllere koyarak dondurmuşlardı. canlanan mülteciler kura ile ziyaretçilerden birine hediye ediliyordu. Kameralar karşısında bu bir hediye değil, bir gönüllü yardım hizmeti gibi görünüyordu. Alt sınıf insanları bu elitlerin bir mülteciye, eski medeniyetlerden kalma bir insana yardım ettiklerini sanıyordu. Oysa bu mülteciler elitler tarafından köle olarak kullanılıyorlardı. Hatta bazen psikolojik ve fiziksel deneyler için bile pazarlanabiliyordu. İnsan koleksiyonerleri ve fetiş turizmi gibi birçok sektöre can veren bu mülteciler kimi zaman akıl almaz acılara katlanmak zorunda kalabiliyordu. Medo yeni bir sektör yaratmıştı. Tek tek yok olmaya başladı mumyacılar. Zar zor ayakta kalan coşkun mumyacılık da artık sona gelmişti. Nesillerdir bu sanatı devam ettiren Coşkunoğlu ailesi, ailenin son zanaatkârı olan Coşkunoğlu mumyacı Dursun'un ölümüyle dükkanın kepengini kapatmaya hazırlanmaktaydı. Mumyacı Dursun'un 4 oğlu, kefene sarılı babalarının etrafında sessizce oturmaktaydılar. Alev altındaki bu dükkanı ne yapacakları hakkında konuşmak için toplanmışlardı. Babaları çok uğraşsa da çocukların hiçbirinin mumyacılık zanaatını öğrenmeye hevesi yoktu. Dördüncü katmanın ünlü caddesi Alevaltı artık kebapçılar, kahveler, dövmeciler ve uzay turizmi firmalarıyla doluydu. Dükkanın kapısı yalnızca adres sormak isteyen yabancılar tarafından açılıyordu. Bozuk bir musluktan damlayan su, damlalarının metal bir yüzeyde parçalanışının çıkardığı tok ses dışında çıt çıkmıyordu dükkanda. Birdenbire kapı açıldı ve tepesindeki demir çubuklara çarparak ses çıkardı. Kardeşlerden biri, adres sormak isteyen birinin içeri girdiğini düşünerek ağlamaktan şişmiş yarı kapalı gözlerini kapıya çevirdi. İçeri giren kişi oldukça iyi giyimli bir beydi. "Yetkili burada mı?" diye sordu. Kardeşler boş boş birbirlerine baktılar. Kapıdaki iyi giyimli adam masada yatan kefenlenmiş cesede baktı. "Masadaki ne zaman öldü?" Kardeşlerden biri esner gibi konuştu.
"Birkaç saat evvel."
Adamın suratındaki ciddiyet bir an bile bozulmadı. Kendinden emin bir şekilde yanaştı.
"İyi durumda mı?"
Az evvel konuşan kardeş tekrar başını kaldırdı.
"İyi durumda değil, öldü ya hani."
"Hayır, ceset iyi durumda mı?"
"Ceset iyi durumda değil zaten, çünkü ölü."
"Deformasyon var mı anlamında soruyorum."
Kardeşlerin en büyüğü ayağa kalktı.
"Dalga mı geçiyorsunuz beyim? Ne istiyorsunuz?"
"Lafı dolandırmayacağım delikanlı. Ünlü bir tabibin asistanıyım. Ceset satın almak istiyoruz."
Kardeşler şaşkınlıkla kaşlarını çatıp ayağa kalktılar.
"Devlet muayenehanelere kadavra teminini yasakladı. Nekrofililere satıldığı öğrenilmiş. Deneylerimizi yürütmek için el altından kadavra satın almalıyız."
Kardeşlerin en küçüğü lafa girdi.
"Mumya olmaz mı?" "Katiyen hayır. Vücut bozulmamış olmalı."
"Doğru da şimdi burada yatan bizim bey babamız."
Kardeşlerden bir başkası daha söze girdi.
"Tabii beyim, babamızın cenazesini nasıl satarız?"
Kapıdaki adam bir an bile beklemeden cevap verdi.
"1000 mecidiyeye satarsınız."
Kardeşler duraksadı. Adam kardeşlerin tereddüdünü bozmak istedi. Vakti yoktu.
"Babanıza 2000 mecidiye veriyorum. Bu son teklifim. Vaktim yok."
Büyük kardeş gülümsedi ve elini uzattı.
"Hayrını görün. Çok namuslu insandı babamız."
Bu ticaret tarihin seyrini değiştirecek yepyeni bir sektörün doğmasına ve benim de bu hikayeye dahil olmama sebep olacaktı.